Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta yine 15 Temmuz gazilerinden, kahramanlarımızdan birini stüdyomuzda konuk ettik. Tuncay Dolu stüdyomuzda konuk. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz.
Teşekkür ederiz.
Bu vatan, bu millet sizlere çok şey borçlu. İyi ki varsınız. Bu dileklerle programımızı açalım. Hiç vakit kaybetmeden de size 15 Temmuz'u nasıl haber aldığınız sorusuyla başlayalım.
Yani 15 Temmuz gecesi biz evdeydik. Hatta misafirlerimiz vardı. Uçak ve helikopter sesleri duymaya başladık. Sonra merak ettik nedir diye. Sosyal medyaya baktığımda bir takım haberler gelmeye başladı. Ama ilk aklımıza gelen terör olayları gündemde olduğu için biz terör olayı var, bunun için uçaklarımız havalandı, helikopterlerimiz havalandı diye düşündük. Ancak bir takım güvenilir arkadaşlarımızdan İstanbul'da hareketlilik olduğu, Ankara'da da tankların çıkmaya başladığını duyduğumuzda biz darbe olabileceğini düşündük. Daha sonra karşı komşum, aynı zamanda ben Akiş'e bağlı Özağaç Sendikası'nın genel başkan vekiliyim. Genel Başkan Yardımcımız komşum Rıfat Ülger Bey vardı. Onu da kapısının zilini çalarak dedim, vallahi bir hareketlik var. Biz sonuçta sivil toplum kuruluşuyuz. Başındaki kişileriz, biz sokağa çıkmazsak olmaz dedik ve beraber hareket ettik. Yani haber almamız biraz sosyal medyadan oldu ama biz saat 10 civarında çıktığımız için tam olarak da ne olduğu anlaşılamamıştı. Daha sonra yolda Başbakanımızın, Adalet Bakanımızın konuşmasını duyduğumuzda bir kalkışma olacağını düşündük. Artık emin olduk o konuda. Bunun üzerine biz ne olduğunu tam anlayabilmek için önce biz Batıkent'te oturuyoruz. Cumhurbaşkanı Külliyesi ilk aklımıza geldi, yolumuzun üzerinde olduğu için. Önce Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin etrafında bir tur attık. Hatta oradaki polis arkadaşlarımıza sorduk. Dedik arkadaşlar, bir sıkıntı var mı diye. Ancak o biz tur atarken orada herhangi bir şey yoktu, özel bir durum yoktu. Kızılay tarafından bir takım çatışma sesleri geliyordu, silah sesleri. Biz Kızılay'a hareket ettik. Kızılay'a gittiğimizde yine köşe başlarında polisler vardı ama Genelkurmay Başkanlığı içerisindeki silah seslerinden başka herhangi bir hareketlik göremedik. Onu sorduğumuzda birkaç polis arkadaş herhalde geçiştirmek için olabilir. Genelkurmay Başkanlığı içerisinde bir askerimiz cinnet geçirmiş, sağa sola ateş ediyor gibi bir ifadeler kullandılar. Bize pek tatmin edici gelmedi ama fazla da bir hareketlilik görmediğimiz için ne yapalım diye düşünürken bu sefer külliye tarafından silah sesleri gelmeye başladı. Külliye tarafına hareket edelim dedik. Külliyeye doğru, Beştepe'ye doğru hareket ettiğimizde Ankara'yı bilenler bilir, Alparslan Türkeş'in kabrinin olduğu o yokuşta bir takım insanlar durmuş, iki kişi engellemeye çalışıyordu. İleride çatışma var, aman sakın gitmeyin diye.
Bu bir takım insanlar dediğiniz kim? Sivil vatandaş mı?
Bu sivil vatandaştı ama daha sonra biz bunları araştırdığımızda külliyenin dört bir tarafında buna benzer insanların olduğu ve
halkı oraya
yaklaştırmak istemedikleri anlaşıldı. Biz bunu polise de ihbar ettik. Zannedersem bu kişiler hakkında da gerekli kovuşturmalar yapıldı. Yani insanları o tarafa sevk etmiyorlardı. Biz de o vatandaşa dedi, iki tane vatandaş vardı. Biz de onlara dedik ki yani biz çatışmaya gidiyoruz zaten. Ya çekil dedim. Hatta ben biraz da argo kelimelerle küfür ettim. Senin derdin ne diye. İnsanlar niye salmıyorsun diye. Ondan sonra biz üzerine arabayı sürünce o çekilmek zorunda kaldı. Daha sonra külliyeye doğru hareket ettik. O millet caminin o köşedeki arkadaşlara sorduk. O sırada yani saat 11 civarındaydı. 2-3 araba vardı. 5-6 tane de arkadaşımız vardı. Yine polis arkadaşlara sorduk ama o sırada jandarma genel komutanının içerisinde bayağı bir çatışma vardı. 2-3 tane de, 2 tane de akrep polis aracı vardı. Daha sonra o köşede de millet camisine dönülen köşekte, kavşakta bekleyen polislere dedim ki arkadaşlar yani sıkıntı var. Polisler çıkmış. Biz buraya araçlarımızla bloke edelim. Yani Cumhurbaşkanlığımızın külliyesine şey gitmesin. Bu zırhlı araçları sokmayalım. Darbe oldu artık kesinleşti dedik. O sırada artık radyodan da bir taraftan kulağımızda radyoda açıklamalar yapılıyor. Sonra arkadaş tabii o emniyet amiri olsa gerek. Ya dedi bizim işimizi zorlaştırmazsanız iyi olur. İleride beklerseniz daha iyi olur falan diye. Onlar da çünkü ne olduğunu herkes titriyor, korkuyor. Ne olduğunu bilmiyor. Yani polislerin de durumu çok kötüydü o gece. Daha sonra biz tam jandarma genel komutanının önünde arabamızı park ettik. Diğer araçlar da durdurmaya çalıştık. O sırada sosyal medyadan da hatta ben paylaştım. Bir 6-7 kişiydik. Yani bugün sokakta olmayan kişilerin yarın canı cehenneme, yarın da çıkmasınlar demiştik. Ondan sonra yaklaşık 100-150 tane arkadaş, şey vatandaş orada birikmeye başladı. Ancak bizim 5-6 metre ilerimizde olan akrebin zırhlı aracının üzerine ikisinde iki tane polis vardı. Bunların üzerine şey ateş etmeye başladı, helikopter. Aynı helikopter Cumhurbaşkanı külliyesinin önüne geliyordu, ateş ediyordu. Oradan sonra gidiyordu. Karşı tarafta MİT yerleşkesine ateş ediyordu. Kızılay tarafına geçiyordu. Daha sonra öğrendik şeyi bombalamış. Nedir onun adı? Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bomba atmış falan. Yani bizim 6 metre ilerimize sıkmaya başladı. O akrebin zırhlı aracının lastiği parçalandı. Sonra polisler de ne yapacağını bilemedi. Çünkü karşısında savaş helikopteri var. Küçücük bir aracın içerisinde sıkışmışlar. Arkadaşların yanına gittik. Polislerin yanına. Dedi ki bizim aramıza girin. Size ateş edemezler. Yani halka ateş edecek halleri yok. Sonra işte biz küfür ediyoruz artık. Hani o artık orada her şey koptu. Yani sesimizi mi duydular? Ne işte affedersiniz şerefsizler bize sıkabiliyorsanız falan dedik. Onlar da tabii dedi yukarıdan üstümüze sıkmaya başladı. Hatta bir arkadaşımızın bizim yan tarafta tanımıyorum da bir çocuğun bacağı koptu falan. Yani gökten sanki kıvılcım gibi iniyordu. Yani bir halat gibi iniyordu şeyler, kurşunlar. Ancak orada şöyle bir şey gördük. Yani bunların bu şekilde halkın üzerine ateş etmesi, yani kimsenin çekilmesini şey olmadı, neden olmadı. Hatta kalabalık çoğalmaya başladı. Yani en iyi taraf bu bence. Arkasından helikopter sıktıktan sonra baktık yine 6-7 tane zırhlı araç gelmeye başladı. Tabii biz yola atladık. Orada yani 150 kadar olduydu toplamda. İşte bir kısmımız araçları çekti falan. Sonra bu en öndeki zırhlı araç üzerinde bulunan bir tane esmer, hatta bunu Cumhuriyet Savcılığına da şikayet ettim. Plakasını da almıştım ben zırhlı aracın. Doğrudan hiç uyarı yapmadan makinalı tüfekle üzerimize ateş etti. Yani o gözümüzün önü, benim bir önümdeki arkadaşım, bir tane Çorumluymuş, sonradan öğrendim, şehit oldu. Göğsünden girdi, yaralandı. Hani orada biz ya sıkmayın, yapmayın, etmeyin diyorduk. Hatta bir kısım arkadaşlarımız zırhlı üzerine çıktı. Bunlar yani askerlerin tamamı yapmıyor ama birkaç tanesi halka küfür ediyordu. Havaya ateş etmek yerine direkt üzerimize sıkıyordu. Sonra birkaç kişi orada zannedersem şehit oldu. Birkaç kişi yaralandı. Ama oradaki tabii az önce dediğim olay yine orada gerçekleşti. Millet yere yattı ama kaçmadı. Yani böyle bir şey görmedik. Yani orada konuşulan şuydu. Eğer biz buradan kaçarsak, biz çekilirsek, bunlar başarılı olursa Suriye'den beter oluruz. Suriye'deki gibi olmaktansa şimdi ölelim, burada ölelim diye bir düşünce oldu. Yani herkesin aklındaki düşünce buydu. Onu daha sonra saat 12 civarında oldu. Bu ateşler oldu, helikopter sıktı arkasından bunları sıkınca ben ne olduğunu bile anlamadım. Sağ baldırım elimdeydi, baktım kan fışkırıyor. Ondan sonra şey yapınca biraz da panikledim falan. Hatta bir yer koptu mu, şey yaptı mı, kurşun mu girdi mi derken Rıfat Bey'le birlikte şeye geçtik. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne yakın olduğu için oraya geçtik. Orada işte doktor arkadaşlar vardı. Onlar dediler.
Neyle gittiniz oraya?
Bizim aracımız vardı. Araçla gitmiştik zaten.
Peki aracı nasıl çıkarabildiniz? Araç oraya nasıl geldi? Siz oradan kim götürdü sizi araca kadar?
Benim çok ağır bir yaralamam yoktu. Ben yani ayak üzerine basabiliyordum. Yani çok kurşun değil ama şarapnel şey yapmış, bacağıma isabet etmiş. Daha sonra işte araçla birlikte şeye geçti. Zaten arası 500 metre falan yakın orası. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne geçti. İşte sedyeye aldılar falan. Ondan sonra şey çekecekler.
Film
çekeceklerdi. Röntgen sırasına geçirdiler. Ancak çok durumu ağır olanlar vardı. Onlara bir öncelik tanındı tabii ki. Biz sırada beklerken bu sırada şey anonsu geldi. Doktorlar telaşlandı. İşte göl başından şeyler gelecekmiş. Ağır hasta şeyler, yaralılar gelecek.
Polis merkezine.
Şeyi boşaltalım diye. O sırada biz öğrendik ki özel harekat bombalanmış. Orada arkadaşlar şehit olmuş, yaralanmışlar falan. Ben sedyede dururken bu sefer şeyler gelmeye başladı. Bu özel harekatçı polisler gelmeye başladı. Yani kolu kopan, bacağı kopan, yani çok kötü durum vardı. Ondan sonra orada benim gibi hafif yaralı bir arkadaşlar vardı, 5-6 kişi. Bunlara dedim ki yani biz burada dedim duramayız. Biz çıkalım artık, çünkü bayağı bir kalabalık geldi bu şeyler, özel harekatçılar. Bir de kolu bacağı kopmuş. Şu an çok kötü durumlar. Yani insan yani yürek dayanmayacak durumda. Yani şu anda hani darbeye bilmem değişik atlar takmaya çalışanlar keşke o gece orada olsaydı, o durumu görseydi.
Evet, biz de bu programı zaten unutmamak ve unutturmamak için yapıyoruz. Bir de hikaye gibi anlatılmasından da hoşnut değiliz zaten. Hikaye gibi anlatılmasını istemiyoruz. Dinleyicilerimizin de gerçekten aynı duygularını yaşamasını istiyoruz. Aynı duyguları. Sizin anlattığınız, biz şu anda karşınızdayız. Biz bunu hissediyoruz. Ve siz anlattıkça dinleyicilerimiz de gerçekten sizin şu andaki nasıl hiddetlendiğinizi, o ses tonunuzun nasıl değiştiğini onlar da biliyorlar. Ama dedikleriniz, şu anda az önce dedikleriniz, tabii birileri farklı şeyler söyleyebilirler, birileri başka şeyler ima edebilirler. Ama orada bu darbe girişiminde vatandaşın sokağa çıktığında karşılaştıkları manzarayı bizzat yaşayanlardan başkası anlayamam.
Yani o şimdi o durumları anlayabilmek için yaşamak gerekiyor. Şimdi gözünüzün önünde yani parçalanmış insanları ve bunlar yani dağ gibi polisler bunlar. Özel harekatçı
kolay
polisler.
Kolay yetişmiyor.
Şimdi bunları yetişmiyoruz tabii. Bir de vatan evladı bunlar terörle çatacağını.
Evet, çok zor oluyor. Şimdi çok zor oluyor. Bunu biliyorum. Çok zor oluyor. Anlatmak
teröriste
da çok zor.
Sıkılmayan kurşunu sen askere sıkıyorsun. Polise sıkıyorsun. Yani o helikopter terörle mücadele için alınmış. Sen getiriyorsun, halka sıkıyorsun.
Rıfat Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
15 Temmuz'da siz de vardınız. Tuncay Bey ile birlikteydiniz. Neler yaşadınız efendim?
Evet, o gün Tuncay Bey ile beraberdik. Aynı apartmanda oturuyoruz. O gün işte saat 10-10.30 arasıydı herhalde. Tuncay Bey bir kapıyı çaldı, böyle böyle. Rıfat Bey dedi, dışarıda biz İstanbul'da köprüyü kapatmışlar. İşte bir terör eylemi var. Sonra işte Ankara'da helikopter sesleri var. Dışarıda bir şey oluyor, çıkalım dedi. Ben de zaten tamam dedim, hemen 5 dakika içinde hazırlandım. Arabaya bindik, çıktık. Biz Batıkent'te oturuyoruz. Direkt oradan şeye gittik. Batıkent şeye yakın olduğu için külliyeye. Beştepe'ye çıkınca külliye. Külliyenin önüne geldik. Buralar sakindi önce. Sonra biraz dolaştık Ankara'da. Böyle köprü altınlarda, işte köşelerde polisler var. İşte telefonlarla oynuyorlar. Yani şeylerden belki haberdar değil olaylardan. Böyle genelkurmay'a oradan dolandık. Oradan tekrar külliyeye çıktık. Beştepe'de Çirkeş'in mezarının tam üstünde.
Evet.
Oraya vardık. Orada 2-3 araba daha geldi. Biz de olduk. Sonra işte artarak 100-150 kişi falan olduk. Orayı kapattık. Jandarma genel komutanı önünü biz sivil halk kapattık. Ondan sonra biraz işte yarım saat, bir saat falan geçti. Bir helikopter dolaşmaya başladı üzerimizde. Önce bir taciz ateşi açtı. Böyle hepimizi dağıttı. Jandarma genel komutanlığın önü. Bu anlattığım yer.
Evet.
Tekrar işte kalabalık çoğaldı. Sonra bir 5-6 tane tank geldi. Bu yarım saat sonra. Öndeki tanktan asker ateş etmeye başladı bu sefer. İşte o zaman yanımızdaki o sivil vatandaşlar vurulmaya başladı, vuruldu. İşte Tuncay Bey arkadaşım şarapnel parçası bacağına geldi. Ben
siz de gazisiniz. Evet, siz de gazisiniz. Topunuzdan mı vuruldu?
Şeylik oldu, panik oldu, bilmem ne oldu. Biz arabaya bindik, dedik ki hastaneye gidelim. Tuncay Bey benim yara durmuyor dedi. Oradan Gazi Hastanesi'ne indik. Yakın, en yakın orası olduğu için. Gazi Hastanesi'ne girdik. İşte bir 5-10 dakika böyle içeri girdik. O dışarıdan bizim özel hareket polisleri yaralanan şehit olanlar geldi. Biz dedik bizimki yaramız az. Biz bu arkadaşlara verelim sıramızı. Oradan çıktık. Ankamalı'nın oradan İstanbul yoluna döneceğiz. Tam o esnada Emniyet Genel Müdürlüğü'nün orası bombalandı. Canlı o köşede izledik onu. Oradan İstanbul yoluna döndük. Oradan Batıkent'teki devlet hastanesine gittik. Orada işte Pasuman tedavi olduk. Tekrar çıktık.
Evet. Peki bu esnada aynı soruyu Tuncay Bey'e de soracağım. Hiç bu hainlerle karşı karşıya geldiniz mi? Hiç göz göze geldiniz mi? Böyle diyalog içerisinde girdiniz mi?
Şeyde geldik, o tankın üzerindeki askerle göz göze geldik, bizi tarayan.
Evet.
Daha çok bizi helikopter taradı yukarıdan, havadan.
Evet.
Tekrar işte diyorum hastaneden çıktık, tekrar gidiyoruz. Tekrar bombalar, helikopter, ateş. Sabaha kadar, saat 6.30'a kadar hala yaralı halimizde dolaşıyoruz yani. Arabamız da kendimizin.
Evet.
Yani bilmiyorum şimdi olsa anlatamıyorum yani. Böyle kendim yani evet. Film gibi şimdi geliyor. Yani canla sabaha kadar beraber.
Evet. Peki sizin eklemek istedikleriniz var mı Tuncay Bey? Sormak istedikleriniz Rıfat Bey'e?
Yok sağ olsun Rıfat Bey de o gün sabaha kadar beraberdik. Zaten hastanede de başımda bekledi refakatçi olarak.
Evet.
Hastaneye bile giriş yapmadım. Bir aklımıza gelmedi biliyor musunuz? Yani tedavi olayım diye. Bir bant yapıştırdım, hadi geri çıkıyoruz diye. Şimdi yani olaylar nasıl gelişti, nasıl aldı.
Evet. Yani anlatırken bile, anlatırken bile...
Yani şimdi olsa yine, hadi şimdi gelelim bize yine aynı.
Tabii. Biz yani, kime Allah sorsak...
inşallah yaşatmaz da bu durumları bize bugünleri. İnşallah.
Amin. Peki son söylemek istedikleriniz var mı efendim? Toparlayalım.
Yani Allah bir daha göstermesin inşallah. Böyle bir güzel ülkemizi, şu havaya, şu temiz, yağmur yağıyor, yeşillik her taraf. Şunu kime teslim ederiz biz hocam ya?
Evet, peki yani. Yurt dışındaki soydaşlarımıza, Türklerimize, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize neler söylemek istersiniz? Bir mesajınız olacak mı?
Yani onlar da oraya çalışmaya gidiyorlar. Yani bu ülkeyi bırakıp, yani onlar kimse yani merak etmesin biz bir ülkeyi. Bu devleti, bu şeyi hiç kimseye vermeyiz yani. Hele FETÖ'ymüş, PKK'ymış, TKK'ymış, İBŞİD'miş yani hiç. Evet. Kimse Türkiye'ye yenemeyecek.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız, siz de bir gazisiniz. 15 Temmuz gazisiniz. Teşekkür ediyoruz. Programımıza renk kattınız. Sağ olun efendim. Tuncay Bey, devam edelim. Rıfat Bey'in anlattıkları tabii. O da aynı şekilde sizin gibi heyecanlanıyor. Aynı şeyleri tekrar yaşıyor. Peki orada aynı göz göze gelme sorusunu size sorsak. Hiç diyaloğa girdiniz mi bu hainlerle?
Yani orada ateş eden bir tane uzman çavuştu zannedersem. Onunla benim bir diyaloğum oldu. Daha sonra hastaneye geçerken iki kamyon dolusu vardı. Askerlerimiz vardı. Yalnız geri planda duran askerlerimizin onların gözünden de korku belli oluyordu. Yani onların bir şeyden haberi olmadığı belliydi. Ancak bu öncü olarak gelen o zırhlının başındaki kişiler bu olayları yani biliyordu. Yani yönlendiren kişilerdi.
Ne dediniz mesela? Nasıl bir diyalog içerisine girdiniz?
Biz şunu diyoruz. Yani siz nasıl sıkarsınız? Nasıl yaparsınız? Çekilin falan böyle. Özellikle bir tanesi o dediğim esmer bir uzman çavuş. O hakaret ediyordu. Yani çekilin yoksa vururuz falan filan diye. Ateş eden de oydu zaten. Hani orada gerçekten diğer askerlerimiz de çok kötü niyetli veyahut da şey olsa o 150 kişiyi mesela Mısır'daki gibi ezip geçebilirlerdi. Sonuçta karşısında tank var, zırhlı birlikler var. Hani bu yapılmadı. Yani orada benim tahminim tabii sonradan da ortaya çıktı. Askerlerimiz tamamı kötü niyetli değildi. Yoksa yani tabii biz insanız, şeyiz, elimizde kolumuzda, benim yanımda da tabanca vardı ama tabanca zırhlı tanka ateş etsen ne işe yarar? Helikoptere evet. Sıksak ne işe yarar? Yani bir işe yaramaz. Dolayısıyla yani ben askerimizin içindeki sağduyulu, özellikle o FETÖ terör örgütüne mensup olmayan kişilerin biraz geri durması neticesinde sonuca ulaşamadıkları kanısındayım. Onun dışında hani şimdi ortaya çıkıyor. O gece affedersiniz sığınaklara kaçan, marketlere hücum edip de marketleri soyan, işte
benzin kuyruklarına giren
şahıslar şimdi duyuyoruz. Giren. İşte kontrollü darbeymiş. Yani kurşunun kontrolü yoktu yani gözümüzün önünde. Benim sadece gözümün önünde 6-7 kişi şehit oldu. Yani ölümün kontrolü veyahut da ölümün numarası, tiyatrosu olmaz ya. Böyle saçmalık olur mu yani? Kurşunu biz yiyoruz, biz ölüyoruz. Hele bir tanesi var yani o kadar acıklı bir durum ki benim önümdeki Çorumlu bir vatandaş vardı. 12 yaşındaki çocuğuyla gelmiş, kız çocuğuyla. Yani o kızının gözünün önünde vuruldu. Şimdi bunun yani izah edilemez yani. Bunu bence yani bu tür yakıştırmaları yapanların ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani kesinlikle kötü niyetli. Yani düşünebiliyor musunuz? Mesela orada bir başarılı olsaydı, şimdi hepimizin aklından bu geçiyor. Başarılı olsaydı ne olacaktı? Sonradan öğreniyoruz ki IŞİD yığınak yapmış, PKK'yı yığınak yapmış vesaire. Bu darbenin ben hiçbir zaman amacına ulaşabileceğine inanmıyorum. Yani ulaşamazdı çünkü halk özellikle Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra sokaklara döküldü. Biz Rıfat Bey'le birlikte o Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra bu işte az önce anlattı. Yani gözümüzün önünde tanklar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün karşısına geçmiş. İl Emniyet Müdürlüğü'nü ateş ediyor ya.
Bombalıyorlar.
Bombalıyorlardı. Orada halk vardı. Halkı yani gözümüzün önünde bombalıyorlar. Yani orada halk var, şey var. Hiç dinlemediler yani. Orada bir sürü şehidimiz var. Benim arkadaşlarım şehit oldu. Bir tanesinin kolu kopmuş, kolu yok ortada ya. O kurşun isabet etmiş. Kol yok. Bir tanesi kolsuz kaldı. Bir tanesi bacaksız kaldı. Yani bunların yani numarası tiyatrosu olmaz. Bunun izahı olacak bir şey yok. Bunlar vatan
hali. Bu şekilde yakıştırmaları nasıl buluyorsunuz peki?
Ben bunların hiç iyi niyetli olduğunu inanmıyorum. Yani şimdi siyaset yapılabilir. Siyaset ayrı bir konu. Tabii siyaset yapılırken çeşitli argümanlar kullanılabilir. Ama vatan üzerinden siyaset yapılmaması gerekiyor. Bu vatan hepimiz. Düşünebiliyor musunuz? O gün başarılı olunsaydı bu ülkemiz belki parçalanacak.
Şu anda bu sohbeti yapamazdık.
Yapamazdık yani mümkünat yok. Bu TRT'de benim kardeşim de buradaydı. TRT işgal edilmiş. Denince önce şeye gitti. Ben dört kardeşim dördünde şeydeydi. Meydanlardaydı kardeşler. Esenboğa Havalimanı'ndan sonra oradaki işte FETÖ terör örgütü mensubu askerleri etkisiz hale getirildikten sonra buraya geldiler. Burada da bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız burayı da kurtardı. Düşünebiliyor musunuz? Burayı işgal edilmiş olsa ne olacaktı? Şimdi biz bu sohbeti yapabilir miyiz? Kimse yapamaz. İkincisi ülkemiz ne hale gelirdi? Bunu düşünmek gerekiyor.
Nereye gidecektik?
Vallahi bizim gidecek bir yerimiz yok. Yani bizim dedelerimiz, atalarımız Orta Asya'dan çıkmış gelmiş Anadolu'ya. Anadolu'dan sonra başka bir yeri yok yani. Gideceğimiz hiçbir yeri yok. Nereye gidebiliriz? Şimdi Suriyeli sıkışıyor, Anadolu'ya geliyor. Kafkaslar'da olaylar oluyor, Anadolu'ya geliyor. Kırım'da katliamlar olmuş, buraya gelmişler. Yani her aile, ailemizin içine bakın. Benim hanım, kayınvalidem Çerkes, Kafkas göçmeni. Kayınpederim Kırımlı, Kırım göçmeni. Bizimkiler işte Anadolu'da Türkmen. Düşünemiyor. Bir ailede bile üç ayrı bölgeden, üç ayrı memleketten gelip bir aile olmuşuz. Şimdi siz geliyorsunuz, ülkeyi bölmeye çalışıyorsunuz. Yani bunun ne dinle, ne imanla, ne siyasetle izah edilecek bir yanı yok. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Evet. Hani ben onlara bir şey demiyorum. Onlar hani terör örgütü oldu, silahlı terör örgütü oldu, anlaşıldı, kesinleşti. Ama bizim siyasetçilerimiz bunun niye arkasında gidiyor? Ben hala onu anlayamıyorum. Yani bu, yani kusura bakmasınlar da vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Yani bir terör örgütünün arkasından gitmek vatan hainidir, öyle değil mi? Yani şimdi bizim için PKK neyse şu anda FETÖ terör örgütü o. Hatta daha tehlikeli.
Siz boşuna mı gazi oldunuz? Boşuna
yani,
mı şehit verdik?
O yani? Kadar yani gözümüzün önünde ya. O insan yüreğe parçalanıyor. Düşünebiliyor musunuz? O Dalyan gibi özel harekatçı polislerimizi paramparça ettiler. 12 tanesinin benim içeride akrabam var. 12 tanesinin şeyi yok, cesedi yok biliyor musunuz? Yani şehit oldular. Helikoptere yakıt nakli yapılırken havaya uçurulmuş. 12 tanesinin yani cesedi buhar olmuş. Ya bu yani insan buna nasıl tiyatro diyebilir? Böyle bir şey olabilir mi?
Evet, peki toparlayalım. Birlikte programı veda edelim. Neler söylemek istersiniz? Son olarak sizlerden de onları alalım.
Yani son olarak söylemek istediğimiz bir şey, biz hep beraber vatanımıza, milletimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani siyasi görüşümüz, dini inancımız, mezhebimiz, görüşümüz ne olursa olsun tek bir vatanımız var. Gidecek başka da bir yerimiz maalesef yok. Yani hiçbir yer yok ama. Şimdi görüyoruz yani hani işte Asya'dan, Orta Doğu'dan insanlar geliyorlar. Ülkemize biz kucak açıyoruz. Daha bugün yani az önce arkadaşlarımla görüştüm. 15 aile gelmiş Kayseri'ye sığınmış, Suriye'den Türkmen aile. Yani iş yok, güç yok vesaire, nasıl yardım edebiliriz diye kendi aramızda yardım topladık, gönderdik. Yani biz bu fedakarlığı gösterebiliyoruz. Ama düşünebiliyor musunuz? Avrupa'ya bir sığınmacı gidiyor. Sığınmacıya, bakın ayağına çelme takmaz ayrı bir konu. Sığınmacıya yardım ediyor diye Fransa'da biliyorsunuz bunu. Kamuoyuna yansıdı. Sığınmacıya aç kalmasın, acından ölmesin diye yardım eden Fransız vatandaşlarına ceza veriliyor. O zaman ne yapacağız? Ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkacağız. Ne pahasına olursa olsun.
Evet, bu millet size. İlk başta söylediğim gibi tekrar yineliyorum. Çok şeyler borçlu. İyi ki varsınız. Millet olarak, vatan olarak minnettarı size. Ne kadar sizin için şeyler yapsak, bir şeyler size yapmaya çalışsak azdır. Bugün yine olsa yine çıkarız hep birlikte.
Tabii ki, o gün şüphesiz.
O gün bizim için 15 Temmuz akşamında sokağa dökülen, bazıları şehit oldu, bazıları gazi oldu. Sokağa dökülen herkes, ama herkes bizim için gerçekten gazi vasfındadır. Şehit olamasalar bile o gün aynı ruhu taşımışlardır. Biz onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten minnettarız. Programımızın sonuna geldik. Şeref verdiniz programımıza katıldığınızdan dolayı. Yine aynı duyguları yaşadınız. Biz de unutmamak ve unutturmamak için bu programı yapmaya devam edeceğiz.
Biz teşekkür ederiz. Yani bu şekilde gündemde tutmanızdan dolayı halk adına, kendimiz evet. adına teşekkür ediyoruz.
Efendim, programımızın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.